Ayrım 36, sayfa 393. Ultimatum, Anders de la Motte. 53. bölüm. Julia yan yatmıştı. Poşet biraz yukarı kaymış ve beyninin yeniden çalışmasını sağlayacak kadar hava kalmıştı. Julia öksürdü, tükürdü ve nefes almaya çalıştı. Poşeti ağzından uzaklaştırmak için kafasını salladı. Buğulanmış isli plastiğin ardında hareketler görüyordu. Sanki Valli'nin birisiyle boğuşmaktaydı. Julia bir an bunun Amante olduğunu düşünecek gibi oldu ama sonra zihninin ona oyun oynadığını fark etti. Onu bir başkası kurtarmış, hayatta kalması için bir şans vermişti. Kelepçeleri çekiştirdi ve nihayet sandalyenin arkasını kırmayı başardı. Sandalyeden kurtuldu, kelepçeli ellerini sırtından aşağı indirdi ve bacaklarını olabildiğince havaya kaldırdı. Yoğun bir gayretle kelepçeleri ayaklarının altından geçirebildi ve artık elleri önündeydi. Plastik poşeti yırtıp attı ve birkaç defa gözlerini kırpıştırdı. Kavga hala devam ediyordu ve Julia olabildiğince hızlı bir biçimde Vali'nin tekneyi de gönderdiği köşede duran tabancasına doğru süründü. İki adam neredeyse ses çıkarmadan boğuşuyorlardı. Tek duyabildiği homurtular, dirsek, diz ve yumrukların hedefe vurma sesleriydi. Sonra masa gürültüyle devrildi. Derken homurtulardan biri bir gurultuya dönüştü. Julia silaha ulaştığında onu iki eliyle tuttu. Tabancanın tepesini kasıklarına bastırıp sürgüyü geri çekti. Sonra sırtının üzerinde doğruldu. ''Kıpırdamayın!'' diye bağırdı silahı iki adama doğrultarak. Saldırgan avantajlı durumdaydı. Vali'nin arkasında duruyordu. Onun boğazını sıkıca kavramıştı ve Vali'ni ağır ağır boğmaktaydı. Julia adamı bandajlı yüzüne rağmen hemen tanımıştı. Atıf Kassab'dı bu. Vali'nin yüzü morarıyor, gözleri pörtlüyordu. Tüm bunlara rağmen kurtulmaya çalışıyor, kollarını kafasının üstünde sağa sola sallıyor ve Kassab'a ulaşmaya çalışıyordu ama başaramayacağı ortadaydı. ''Bırak onu!'' diye bağırdı Julia, daha iyi bir ateş etme açısı yakalamak için yana yatarak. ''Bırak onu Kassab, yoksa ateş edeceğim!'' Mesafe birkaç metreden fazla değildi ama oksijen eksikliğinin ellerini titrettiğini hissedebiliyordu. Kassab şu an burada ne arıyordu? Vallin boğuşmayı kesti. Belli ki kıpırdamadan durursa hayatta kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyordu. Kassab önce Julia'ya sonra elindeki silaha baktı. ''Durma Gabrielson!'' diye inledi Vallin. ''Vur onu! Emniyetin kahramanı olacaksın!'' Kassap kavrayışını sıkılaştırdı. Vallin'in vücudunu kalkan gibi kullanmaya çalıştı. Julia ona doğru aldığı nişanı koruyarak Kassap'ın bir sonraki hamlesini bekledi. Ancak hiçbir şey olmadı. Zihnini hala toparlamaya çalışıyordu. Yine de durup umutsuz bir biçimde karmaşıktı. Julia biraz vakit kazanmaya çalıştı. ''Burada ne arıyorsun Kassap?'' Vallin öttü. Susanna ile Eldar'a bizi nerede bulabileceklerini söyledi. Onun yüzünden Tindra'nın artık bir annesi yok. Ailem güvende değil. Eğer biri... Kassap bir gurultu çıkardı. Gömleğinin önü kandan kıpkırmızı kesilmişti. Julia yeni fark ediyordu. Evvelki ekip toplantısından fotoğrafları anımsadı. Villadaki kan lekelerini... ''Peki ya Susanna Jafarov?'' dedi Julia. ''O da mı aynı sebepten?'' Kassap cevap vermedi. Ayakta durmakta zorlanıyor gibiydi. Valli'nin boğazını kavrayışı biraz gevşedi. ''Ne bekliyorsun?'' diye tısladı Valli. ''Vur onu, madalya alırsın. Adalet Bakanı ve ben.'' Kassap kavrayışını yeniden Valli'nin sesini kesecek kadar sıkılaştırdı. Julia halen Kassap'a nişan almış haldeydi. Onun gözlerinin içine baktı, sonra da Valli'ne. Orada nefret gördü. Kassab'a karşı, kendine karşı, her şeye ve yoluna çıkan herkese karşı. ''Bul o adamı!'' diye fısıldadı kafasındaki bir ses. ''Vallin arkadaşımı canlı canlı yakmaya çalıştı!'' dedi Julia. ''Omar Amante senin vazelin dediğin ve orada yatan Sebastian'ı öldürdü. Tamamen masum bir sivildi ve beni de öldürmeye çalıştı. Hepsi kendisi için güç kazanmak adınaydı. Eğer ortaya çıkmasaydın şimdiye ölmüştüm.'' Julia silahın üstünden Kassab'a baktı. Elleri artık daha az titriyordu, ateş edebilirdi. Mesafe en fazla 2-3 metreydi. Kassab'ın yüzüne nişan alıp horozu çekmeye başladı. Kasap dosdoğru ona bakmaya devam etti. Tuhaf ki gözleri hiç de korkmuş değil, daha ziyade hüzünlüydü. Yulia'ya amanteninkileri hatırlattılar. Aniden bu bakışın ne anlama geldiğini fark etti. Bu haddinden fazla ölüm görmüş ama hala devam etmeye çalışan birinin bakışıydı. Gerekli olanı ne pahasına olursa olsun yapmaya çalışan birinin. Çünkü başka seçenek yoktu. Yulia tetiği bıraktı ve silahı ağır ağır indirdi. Sonra kasaba hafifçe başıyla işaret etti. Vallin aniden neler olduğunu fark etmiş gibi oldu. İtiraz etmek için ağzını açtı ama ses çıkmadı. Boynundaki kavrayı sıkılaştıkça kolları ve bacakları birkaç kere titredi. Kısa bir süre sonra kasap onun boynunu kırarken tatsız bir çatırtı duyuldu. Yulia bakışlarını kaçırdı. Kasabın Vallin'in ölü bedenini yere bırakmasını görmek istemedi. Kasap sandalyeler içinde yere çöktü. Büyük kan lekesi kasıklarına kadar yayılmış ve dizini geçmişti. Bilincinin hala açık olması bir mucizeydi. Hatta hala hayatta olması da. Yulia sakar hareketlerle tabancasını kılıfına soktu, ayağa kalktı ve pantolon cebinden anahtarlığını çıkarmayı başarıp kelepçeleri çözdü. ''Kasap beni duyabiliyor musun?'' dedi Yulia. Atıf bakışlarını kaldırdı ve başını ağır ağır salladı. Kadın polis doğruldu. ''Şimdi gidiyorum. 5 dakika içinde ambulans ve polis çağıracağım. İlk ekibin buraya gelmesi 10 dakikayı bulur.'' O da daha da hızlı dönmeye başladı. Tavan ve zemin yer değiştirdi. Detaylar kaybolup bir sise dönüştü. Uzaklarda bir yerlerden kendisine seslenen birisini duyar gibi oldu. ''Ne yapmak istediğine kendin karar verebilirsin.'' dedi polis. Atıf onun dudaklarının oynadığını görüyor ama artık dinlemiyordu. Bunun yerine önündeki kaplana bakıyordu. Hayatı ağır ağır sona ererken yerde yatıyordu. Gösterişli kırmızı karnı giderek daha yavaş kalkıp iniyordu. Başı arkaya düştü. Sesler hala onu çağırıyordu. Daha da yakındılar. Onları tanıdı. Adnan ve Cassandra. Artık güvendeler diye mırıldandı ve gözlerini kapattı. Tindra'yı düşündü. Boynundaki nefesini, göğsünün dibinde titreşen küçük kalbini, hızla atan tıpkı bir kuşunki gibi. Onu ve Natalie'yi gece ağır ağır inip yıldızları gözler önüne sererken çöl göğünün altında el ele hayal etti. ...54. bölüm. 3. kattaki konferans odasının tıpkı Stenberg'in kendi ofisi gibi küçük Rosenbachparken manzarası vardı. Ağır mobilyalar, kalın bir halı ve gücün kokusu onun başını hafif döndürdü. Peki o halde biraz sonra aşağı katta görüşürüz. Başbakan elini sıktı ve hafifçe öne doğru eğildi. Bir süredir buralarda olan birinden bir tavsiye, bu anın tadını çıkar. Bu akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Teşekkürler, bunu aklımda tutacağım. Tavsiyeniz benim için her zaman çok değerli. Stenberg en iyi televizyon gülümseyişiyle bakışlarını sabit tuttu. Kendini zorlamasına bile gerek yoktu. Yaşlı herifin küçük akıl oyunları giderek tahmin edilebilirleşiyordu. Carolina haklıydı, artık gelecek kendisiydi ve bu bakış açısıyla patronunun dokundurmaları çok acınası geliyordu. Yaşlı bir adamın üstünlük taslamasından başka bir şey değildi. Başbakan ve ekibi konferans odasından ayrıldı. Ancak Cecilia ile Stenberg'in kayınpederi kaldılar. ''Şimdi ne yapmak istiyorsun Jesper?'' diye sordu Carleri. Carolina sessiz sedasız onlara katılırken. ''Konuşmanın üzerinden bir kere daha geçmesi gerekir mi? Belki öylesi en iyisi olacak, bir kez daha sadece emin olmak için.'' Carl Eric doğrudan basın sözcüsüne konuşuyordu ki bu başbakanın yorumunun aksine Stenberg'i sinir etti. O bir şey diyemeden Carolina elini onun omzuna koydu. ''Her şey kontrolün altında değil mi sevgilim?'' Carolina babasına ve basın sözcüsüne döndü. ''Jesper'in odasında bir şeyler atıştırmak için ayarlama yaptım. Ayrıca duş alması ve gömleğini değiştirmesi gerekiyor. Başbakanın yanında yakışıklı görünsün isteriz. Olayın amacı bu zaten değil mi?'' Carl Eric kızıyla bakışta bir an için itiraz edecekmiş gibi göründü ama sonra başını sallayıp onayladı. ''Bu harika bir fikir canım.'' Julia Gabrielson arabasını şehre sürüyordu. Yolda yanından polis araçları ve ambulanslar geçti. Mide bulantısını birkaç kilometre sürene kadar tutmayı başardı ve uygun bir park yeri buldu. Sonra arabasının kapısını açıp asfalta kustu. Ödünün ağzını yakan tadını alana kadar durmadı. Yüzünü torpido gözünde buldu, ıslak mendillerle sildi, sonra koltuğa geri gömüldü ve ellerini direksiyona yasladı. Titriyorlardı. Wallin belli ki tam bir ruh hastasıydı ama bir konuda haklıydı. Julia kimseye güvenemezdi. Bu pisliği kendi başına halletmeliydi. Basına gitmek ve Stenberg'i Sophie Thorning'in ölümündeki rolü sebebiyle alaşağı etmesini sağlamak pek de uygulanabilir bir seçenek gibi gelmiyordu. Sarac'ın katili kaçacak ve Julia da kendini bir muhbir yapmış olacaktı. Persona dönüşecekti. Geriye Wally'nin ikinci önerisi kalıyordu. Stenberg'i koruyan insanlara gitmek ve sırlarının onun elinde güvende olduğunu söylemek. Daha az önce bir insanı öldürülürken bakışlarını kaçırmıştı. Bunu tekrar yapmak zorunda bırakılacak mıydı? Bu David Sarac'ı, Avanti'yi ve inandığı her şeyi yüzüstü bırakması anlamına gelirdi. Aklına aniden Wally'nin söylediği şeylerin de desteklediği bir fikir geldi. Stenberg Sarac'ın katlinden kimin sorumlu olduğunu bilmiyordu. Muhtemelen Sarac'ın kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığının bile farkında değildi. Ama Wally'ne göre Stenberg yanlış bir şeyler olduğundan ve John Thorning'in ölümünün bir tesadüf olmadığından kuşkulanmaya başlamıştı. O halde belki de Julia'nın söyleyeceklerini dinleyebilirdi. Hatta belki ona inanabilirdi bile. Hepsi Julia'nın meseleyi nasıl sunacağına bağlıydı. İşe yarayabilirdi. Ya da ölümüne sebep olabilirdi. Öyle bir durumda yalnız olmayacaksın Julia diye fısıldadı bir ses. Neredeyse dikiz aynasında Sarac'ın parçalanmış suratını görmeyi bekleyerek bakışlarını kaldırdı. Ama elbette orada kimse yoktu. Julia arabayı çalıştırdı, birinci vitese taktı ve ana hükümet binalarına doğru ağır ağır sürdü. ''Sen ve babam arasında neler oldu?'' Caroline ona yeni ütülenmiş gömleğini uzattı. ''Eskiden çok iyi anlaşırdınız.'' ''Evet, Carl Erich'in ne kadar gaddar olduğunu fark edene kadar.'' diye düşündü Stenberg. ''Baban bazen o masada kimin oturduğunu unutuyor.'' dedi düğmelerini iliklerken. ''Beni yanlış anlama. Carl Erich'in benim için yaptıklarının farkındayım. Fakat başkasının ricalarını yerine getirmekten hoşlansaydım, Thorning and Partners'la çalışmaya devam ederdim.'' ''John Thorning öldü.'' Caroline kravatın boynuna geçirdi. Sesinde Stenberg'in hoşuna gitmeyen o keskin ton vardı. Zoraki gülümsedi. ''Çözeriz. Bu iş sona erer ermez babanla oturup barış çubuğunu tüttüreceğim.'' Stenberg Carolina'nın biraz neşelendiğini gördü. ''Güzel. En sevdiğim iki erkeğin kavgalı olmasını istemem. Tamamdır.'' Carolina düğümü düzeltti, yakanın kanatları arasında kusursuz bir biçimde ortaladı. Çifte Windsor, tıpkı babasının her zaman kullandığı gibi. Kapı vuruldu ve Stenberg'in sekreteri başını içeri uzattı. ''Bağışlayın ama Stockholm Bölgesel Suçlar Biriminden bir dedektif, Julia Gabrielson resepsiyonda. Sizinle dün akşam kayıthanede çıkan yangınla ilgili konuşmak istediğini söylüyor, önemliymiş.'' Carolina ona döndü. ''Jesper'in oyalanacak vakti yok Janet. Zaten kayıkhane babama kiralanmış durumda. Kadına söyle onunla görüşmek için randevu alsın.'' Janet hafif şapşallaşmış gibiydi. ''Evet ben de öyle söyledim ama çok ısrar etti. Yeni bilgilerin ortaya çıktığını ve bakanın basın toplantısı öncesi haberdar edilmek isteyeceğini söylememi istedi.'' Stenberg saatine baktı, 45 dakika kalmıştı. Basın sözcüsü her an kapıda belirip o gülünç konuşmayı gözden geçirmesini isteyebilirdi. Ve bu defa Carolina onu bunu yapmaya ikna edecekti. Uslu bir çocuk gibi babasının ezgisiyle dans etmesini sağlayacaktı. ''Şu Gabrielson'u yukarı yolla lütfen.'' dedi. Karısının ona bakışını görmezden geldi, pencereye doğru ilerleyip dışarı göz attı. Julia Gabrielson kapı eşiğinde dikilene kadar da arkasına dönmedi. Bir an için Carolina kalacakmış gibi oldu ancak Stenberg Gabrielson'un huzursuzca kemküm ettiğini fark etti. Sonra karısı fikrini değiştirdi. ''5 dakika, ben de fırsattan istifade Cecilia'yı sakinleştireyim.'' Carolina kapıyı arkasından kapattı. Stenberg Gabrielson'dan oturmasını istedi. Pekala, benimle böylesine sıra dışı bir biçimde paylaşmak istediğiniz bilgi neymiş bakalım? Gabrielson cep telefonunu ona doğru tuttu. Kabuslarından çıkıp gelen bir imge, Stenberg'in karnına inen bir yumruk gibiydi. BMW'nin kaportasının üstünde Sophie Turning'in ezilmiş cesedi. Beyaz ten, siyah metal, kırmızı kan. Kısa, sersemletici bir an için neredeyse Sophie'nin başını kaldırıp kendisinin olduğu yöne bakacağını sandı. Paramparça yüzüyle kendisine gülümseyeceğini. ''Beni unutabileceğini mi sandın Jesper?'' İrkildi ve zor yutkundu. Sonra bakışlarını kaldırıp Julia Gabrielson'la göz göze geldi ve tepkisinin kendisini ele verdiğini derhal anladı. ''Orada olduğunuzu biliyorum.'' dedi Julia sessizce. ''Neler olduğunu ve arkanızı kimin topladığını?'' Stenberg yeniden yutkundu. Kaçamak bir biçimde kapıdan yöne baktı. Carolina ve Cecilia her an gelebilirlerdi. Ne istiyorsunuz dedi neredeyse fısıldayarak. Ne isterseniz alabilirsiniz. Ne isterseniz. Sadece tek bir şey istiyorum. Sadece sizin verebileceğiniz bir şey. David Sarac'ın katilini istiyorum. 55. Bölüm. Stenberg kapının Julia Gabrielson'un ardından kapanışını izledi. Bir süre kıpırdamadan durduktan sonra sekreterini aradı. Eli titriyordu ve Stenberg sesinin de titremediğinden emin olmak için boğazını temizledi. ''Janet, kayınpederime ulaşabilir misin? Fazla vaktimiz yok. O yüzden hemen lütfen.'' Kapı vuruldu ve Carolina geri döndü. ''Neydi bu şimdi?'' Stenberg doğru ifadeyi takınmakta zorlandı. Kayıkhanede feci şekilde yanan adam anlaşılan Victor Amantel'in oğluymuş. Carolina irkildi ne? Ve güvenlik polisi onu önceki gün etrafı kolaçan ederken bulmuş. Stenberg sustu, başka bir şey söylememeye karar verdi. Yani bu Gabrielson buraya kadar yalnızca bunu söylemek için mi gelmiş? Arasa ya da daha iyisi patronlarından birisi alışıldık kanallardan haber verse olmuyor muymuş? Stenberg ona katıldığını gösteren bir ifade takındı. Gabrielson eskiden Wallin için çalışıyormuş. Basın toplantısının ne kadar önemli olduğunu biliyor ve Amante hakkındaki bilginin sızmış olabileceğinden, muhabirlerden birinin bu akşam bu konu hakkında soru sorabileceğinden endişelenmiş. Beni birinci elden bilgilendirmek istemiş. Yakında yaşıyormuş. Biraz fazla hevesli belki ama stratejik düşünmesini takdir etmeli. Carolina ona genelde Stenberg'i delip geçen o bakışla bakıyordu. Onunla göz göze geldi ve bakışlarının altında bükülmemek için elinden geleni yaptı. ''Wallin kendisi niye sana haber vermemiş?'' dedi Carolina. Stenberg omuz silkti. Anlaşılan başka işleri varmış. Kapı bir kez daha vuruldu ve Carl Erik her zamanki gibi bir cevap beklemeden içeri daldı.
''Jesper, benimle mi konuşmak istedin?''
''Evet, otur lütfen.'' Stenberg misafir koltuğunu işaret etti ve sonra karısına döndü. ''Sevgilim, yine aklıma geldi. Tatil planımızı Janet'e bildirmeyi unuttum. Herhalde şimdi onunla bu işe girişmek istemezsin ama.''
''Şimdi mi?''
Carolina'nın sesi şaşkındı. Yeniden dışarı gönderildiği için neredeyse hakarete uğramış gibi geliyordu. Stenberg başını salladı. ''Aradan çıksın işte.'' Ona göz kırpıp babasıyla erkek erkeğe konuşmaları gerektiğini ima etti.
''Peki bunun doğru zaman olduğundan emin misin?''
Carolina gözlerini sorgular biçimde açtı. ''Kesinlikle.'' ''Tabii eğer kalıp babanı Carlos'u tahtından indirişimi izlemek istemiyorsan.'' diye düşündü. Stenberg Carolina'nın ardından kapıyı kilitledi, sonra masasına döndü.
''Çok az kaldı.'' dedi Carl Erik ve saatine baktı. ''İyi savaştın, doğruca zirveye çıkmayı başardın.''
''İyi bir danışmanım vardı.'' Stenberg gülümsedi. ''Doğru yönde ilerlemeye devam etmemi sağlayan, ara sıra karşıma çıkan engellerden kurtulmamda yardımcı olan John Turning gibi mesela.'' Carl Erik'in kaşlarının arasında küçük bir kırışıklık belirdi. Stenberg öne doğru eğildi. ''John Turning ve David Sarac'a neler olduğunu biliyorum, neden öldüklerini.'' Carl Erik'in kaşlarının arasındaki kırışıklık derinleşti ama Stenberg konuşmasına izin verecek değildi, henüz. ''Bir açıdan mantığını anlayabiliyorum aslında, yaptığın hesaplamaları, seni hayal kırıklığına uğrattım Carl Erik, sana ve Carolina'ya ihanet ettim.
ve sen bu meseleye kendini öyle çok adamış, başbakan gibi çalımlı salakların gölgesinde yılmadan köle gibi çalışarak o kadar çok yıl harcamıştın ki her şeyin mahvolmasına izin veremezdin. Stenberg bir an durup dudaklarını ıslattı. Carl Eric'in yüzü gergin de bir maskeye benziyordu. Kısa bir süre önce dedektif Julia Gabrielson diye biri beni ziyaret etti. Başka şeylerin yanında David Sarraç'ın bana göndermiş olması gereken son derece uygunsuz bir fotoğraf gibi kanıtları var. Kariyerimi mahvedecek bir fotoğraf. Ama birileri önce davranıp Sarraç'ın e-postasını yakalamış ve onunla benim adıma bir görüşme ayarlamış. Gabrielson bana Sarraç'a senin kayıkhanende neler olduğunu anlattı. Kendisinin nelere maruz kaldığını. Stenberg gömleğinin nemlenip sırtına yapıştığını hissetti. Senin yapacağın şeyi yaptım Carl Eric. Onunla bir anlaşma yaptım. Ultimatomunu kabul ettim. Maskede bir anlık bir kıpırtı oldu. Stenberg'in yorumlamakta zorlandığı bir ifadeydi ama durmaya niyeti yoktu. Gabrielson hepsinin ortadan kaybolduğundan emin olacak. Fotoğrafların, kanıtların ne varsa karşılığında tek bir şey istiyor. Ya da şöyle demek daha doğru olacak, tek bir kişiyi. Stenberg durup soluklandı. Konuşması neredeyse sona ermişti. Geriye sadece son talep kalmıştı. Katil cezasını çekmeli Carl Eric dedi. En ikna edici mahkeme salonu sesiyle. Julia Gabrielson inşa ettiğimiz her şeyi yerle bir edebilir. Onun istediğini yapmaktan başka çaremiz yok. Bowman. Kelimeleri güçlükle söyledi. Bowman'ı feda etmek zorundayız. Carl Eric koltuğundan ağır ağır kalktı. Birkaç saniye Stenberg'in masasının önünde kıpırdamadan durdu. Sırtı bir asker kadar dikti. Yüzünde neredeyse aynı katı maske vardı. Tek fark küçük, belli belirsiz bir endişe emaresiydi. Tabii eğer başka bir şey değilse.
Jesper dedi.
Neden bahsettiğin hakkında en ufak bir fikrim yok. Carl Eric arkasını dönüp kapıya doğru yürüdü, kilidi açtı ve arkasına bakmadan odadan çıktı. Stenberg kravatını gevşetti, gömleğinin terli yakasının düğmelerini açtı, küçük lavaboya gitti, birkaç saniye aynaya baktı ve sonra kollarını sıyırıp ellerini dirseklerine kadar yıkadı. O kadar sert yıkadı ki cildi acıdı.
36. ayrımın sonu. Sayfa 405.